Ankara, Ankara.
Kent dediğin insandan başka nedir ki? Der William Shakespeare. Kenti var eden insanlardır çünkü. Hem de birbirinden farklı insanların bir arada yaşadığı, o insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için en üst düzeyde iş bölümünün olduğu yerlerdir kentler. Kentler oldukça karmaşık ve yaşayan mekanlar aslında. Ve bu nedenle de farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, farklı çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu yüzden bugün Ankara Kent Konseyi ve Başkent Gençlik Meclisi'ni konuşacağız. Konuklarımız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu öğretim üyesi ve aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili İcra Kurulu üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin de Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
Konu oldukça kapsamlı, o yüzden vakit kaybetmeden konuşmaya başlayalım istiyoruz. Kent konseyi kavramıyla başlayalım. Tabii. Şimdi konseyi denilince benim aklıma bir kurul geliyor. Gözümün önünde bir konsey oluşuyor. Nedir bu kent konseyi ve bu kavram ne zaman, nasıl ortaya çıktı Sayın Şahin?
Şimdi insanlık tarihine baktığımızda devlet dediğimiz kurumun karar verme sürecinde toplumla bir şekilde irtibat kurabilmesi için ara mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Jean-Jacques Rousseau'dan bu yana bu ara mekanizmalar sivil toplumda çeşitli şekillerde var olmuşlar, ortaya çıkmışlar. Dernekler olmuş bunlar, vakıflar olmuş, buna benzer kurumlar olarak ortaya çıkmışlar. Ama bunlar yeterli olmamış. Çünkü ne zaman bunu bir kurum olarak oluşturduysanız yeni bir düzen ortaya koyuyorsunuz, yeni bir tanımlanmış alan ortaya çıkıyor ve her zaman kapsayamadığınız konular, hayatın gerçekleri, sorunları dışarıda kalabiliyor. Hı hı. Bunun için de özellikle kentlerdeki sorunların çözümü için kimi zaman belirli sürelerle kısıtlı kalmak kaydıyla, kimi zaman sürekli devletin içinde olmayan aktörlerin bir araya gelerek insanların ve kentlerin sorunlarını konuşacakları çeşitli yapılar oluşturmaya çalışmışlar. Aslında baktığınızda bizim tarihimizde de, Batı'nın tarihinde de böyle yapıların farklı örneklerini görebiliriz. Bunun tabii belediyelerin ortaya çıkışının da benzer bir yaklaşımla olduğunu söyleyebiliriz. Ama günümüz dünyasında belediye dediğimiz yapı artık devletin ayrılmaz bir parçası halinde örgütlenmiştir. Bütçesinin bir parçasıdır. Belli özellikleri vardır, mali ve yönetsel, ama bunun dışında o yapının bir parçasıdır. Hayat da çok daha zengin ve geniş renklere sahip artık. Yani bundan bir 100 yıl önce konu olmayan konularımız var artık önümüzde. Örneğin 100 yıl önce kimsenin bir yeşil alan diye bir derdinin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü kentler çok daha kompakt, küçük yerlerdi ve insanlar belki kısa bir yürüyüşle doğada buluyorlardı
kent kendilerini. Kent kavramı da değişti aslında.
Kent kavramı da değişti. İşte bu yapılar zaman içerisinde çeşitli biçimler aldılar. Önce belki danışma kurulları gibi yapılar ortaya çıktı. Kentlerdeki sorunların tartışılacağı. Sonra bunlar yavaş yavaş acaba sürekli ve kalıcı hale mi gelmeliler diye tartışmalar başladı. Sonunda da acaba belli temel konular belirli yapıların altında mı konuşulsa diye yapılan tartışmalar çevreyle ilgili tartışmalarla bir araya geldi. Ve 1992'deki Rio Dünya Çevre Konferansı'nda kent konseylerinin aslında düşünsel arka planı oluştu. Nasıl oluştu? 1992'de Rio Konferansı'nda dünyada ilk defa aslında küresel bir çevre krizinin eşiğinde olduğumuz kabul edildi ve bunun çözümü için yerelden başlayan bir sivil örgütlenme olması gerektiği ilk defa kabul edildi ve karara bağlandı. Ve Yerel Gündem 21 denilen bir program oluşturuldu. Bu program kapsamında da denildi ki yerelde, tabanda yani bulunan bütün sivil aktörler, başta çevre olmak üzere bütün bu sorunların çözümü için bir araya gelmeliler ve bu sivil aktörlerin içerisinde üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar, hatta siyasi partilerin kendisi, mahalle örgütlenmeleri, gençlik, çocuk, yaşlı, kadın sivil toplum örgütleri ve devlet dışında kalan bütün aktörler yer almalı dediler. Ve Türkiye'de ilk defa kent konseyi denilen bir yapı ortaya çıktı. İlk çıktığında bu resmi bir yapı değildi. Ve kent konseyi kavramı da aslında daha önce Türkiye'de çeşitli kentlerde deneyimlenmiş böyle platformlara verilen isimdi. Ve yerel gündem 21 ile birlikte belediyelerin bünyesine yerel gündem 21 ofisleri kurulmaya başlandı. Onlar da kent konseyleri dediğimiz o zaman için sürekliliği, kalıcılığı bulunmayan daha ana ya da konuya yönelik bir araya gelen yapılar olarak ortaya çıktılar. Daha sonra 2005 yılında belediye kanunu yenilenirken belediye kanunun 76. maddesiyle birlikte Türkiye'de kent konseyi dediğimiz bu tür yapılar resmi bir nitelik kazandı, tanımı getirildi ve 3 tane temel görev tanımı getirildi. Bunlardan birincisi sürdürülebilir kalkınmadır. Evet. Yani sürdürülebilir kalkınmayla ilgilenecekler. İkincisi hemşeri hukukudur. Üçüncüsü şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yönetimde katılımcılık ilkesinin hayata geçirilmesidir. 2005'ten bugüne yani neredeyse 20 yıllık resmi bir macerası Türkiye'nin kent konseyleri. Aslında yurttaşların bir araya geldiği bir yerdir kent konseyi. Bu tabii kurulu yapısı, üyelik sistemi bir sivil toplum örgütünün ya da bir kurumsal yapının temsilini gerektirir ama onun dışında kent konseylerini o kentte yaşayan herkes gelip çalışma gruplarına ve meclislerine katılabilir, katkıda da bulunabilirler. Dolayısıyla kent konseylerinin o kentte bulunan en üst düzey sivil ortak akıl, her şeyin paylaşılacağı, hatta belediye başkanının ve valinin de bir parçası olduğu bir üst düzey platform olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi az önce bahsettiniz aslında konseyin kimlerden oluştuğunu, bileşenlerinden bahsettiniz. Kuruluş ilkelerinden de bahseder misiniz bize?
Kuruluş ilkeleri aslında biz bir kentte sivil ve medeni yaşamanın gerektirdiği bütün ilkeleri sayabiliriz bunun altında. Yani en temelde başkasının hakkına saygılı davranmak, bir kentte yaşarken uyulması gereken bütün kurallardır bir kent konseyinin ilkeleri. Ama bunun yanı sıra iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, birlikte çalışabilirlik, ortak akıl gibi zaman içerisinde kent konseylerinin çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkan ve aslında pratiğe geçirilmeye, fiiliyatta görünür hale getirilmeye çalışılan da bir dizi ilkemiz var. Ama bu ilkeler söylemesi ve tanımlaması kolay, uygulaması çok zorlu ilkeler. Yani çünkü katılımcılık örneğin çok da dile getirdiğimiz, çok konuştuğumuz bir kavram. Ama öyle bir kavram ki mesela efendim buyurun gelin katılın diyoruz, kimse katılmıyor şeklinde eleştiriler var. Ya da bir çağırmadılar, onun için biz katılamadık şeklinde de iki taraflı eleştiriler var.
Bir de onu sorayım o zaman konseye.
Şimdi bizim pratiğimizde Ankara'da biz her isteyen herkesin katılabildiği bir pratik yaratmaya çalıştık. Yani Ankara Kent Konseyi'ne şöyle örneklerde çok kapıdan geçerken ya burada ne oluyor acaba? Ya da Başkent Gençlik Meclisi'ne sosyal medyada görüp ya ne yapıyorsunuz burada deyip gelip katılan çok fazla insan vardır. Ama katılım bir günün sonunda hayatınızdan vakit ayırarak bir başkası için fedakarlıkta bulunmayı gerektiren
katkıda
bir süreç.
Katkıda bulunmayı gerektiren.
Yani şimdi siz maddi bir kazanç elde edecek faaliyetlerde bulunmak, eşinizle dostunuzla hoşça vakit geçirmek ya da hayatınızla ilgili güzel ne varsa onu yapmak yerine onların hepsini bir kenara bırakacaksınız. Bunu yapabilecek lüksünüz olacak. Bunu yapmanızın doğru olduğuna ilişkin bir farkındalık ve inanç sahibi olacaksınız. Sonra da gidip oraya, oradaki çalışmalara katılacaksınız ve bunda da kararlı olacaksınız. Bu kolay bir şey değil. Yani bu demokrasi tartışmalarında da çok geçen bir boyuta sahip. Evet, insanlar bu tür çalışmalara gelip katılabilirler. Ama katılabilecek olanak ve imkana sahipler mi acaba? Yani mesela burada bize kent konseylerine sıklıkla şu eleştiri getirilir. Belli ölçüde haklıdır. Ya hep işte orta yaşın üzerindeki tuzu kuru insanlar geliyor buraya diye. Haklıdırlar. Çünkü genç arkadaşlarımızın bin türlü sorunu var. Barınmadan istihdama, eğitimdeki karşılaştıkları sorunlara kadar. Şimdi bunları çözmek için çaba gösterirken ne ara acaba böyle bir şeye vakit ayırıp gidip orada faaliyette bulunabilecek? Bunun tek yolu var. İnsanların bu faaliyette bulundukları zaman kendilerinin ve benzerlerinin sorunlarını çözebileceklerine olan bir inanca sahip olmaları lazım. Şunu vurgulamakta yarar var. Bir kent konseyi bir belediye meclisi değildir. Belediye hiç değildir. Onlar zaten görevlerini yaparlar. Kent konseyinin esas görevi başkasının dikkat etmediği konuya işaret etmek. Yani belediye kendilerine çizilen yasal sınırlar çerçevesinde hizmetlerini yerine getirirken ister istemez ellerindeki kaynak, yasal olanaklar, ihtiyaçlar, çeşitli dengeler bunlarla hareket ederler ve belirli tip bir hizmet sunmaya alışmış olabilirler. Ama kentin sorunları o konuda farklılaşmış olabilir ve yeni şeylere ihtiyaç olabilir. Mesela şöyle çok ilginç bir örnek vereyim. Bizim hayvan hakları çalışma grubumuz var. Bir noktada dediler ki işte Ankara'da bir hayvan mezarlığı önemli bir ihtiyaç dediler. Gerçekten de düşündük, evet gerçekten bir ihtiyaç. Çünkü artık gerek sokak hayvanları olsun, gerek insanların artık çok yaygın evlerinde hayvan beslediklerini, evcil hayvan sahibi olduklarını düşündüğümüzde yeri geldiğinde de bu hayvancağızlar vefat ettiğinde onları nereye defnedeceğiz? Büyük bir sorun. Hem bir halk sağlığı problemi, hem o insanlar için duygusal, psikolojik bir problem.
Elbette.
Pek çok açıdan. Mesela bu problemi belediyenin dikkatine getirdiğimizde onların da çok ilgisini çekti. Baktığımızda pek çok Türkiye'de bazı kentlerde bunun olduğunu gördük. Belediye de bununla ilgili harekete geçti mesela. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Yani demek ki hizmetlerin belediyeleri sıkıştırdığı alanı açmak, genişletmek, insanların gerçek problemlerini, gerçek değerlerini ve gerçek konularını, gündemlerini aslında karar verici ve hizmet sunucuyla buluşturmak adına kent konseylerinin bir alanı var. Bu alanın özelliği de şu, genellikle bazen Türkiye'de siyaset, kamu yönetimi çok sert olabiliyor ve esas meseleleri insanlar konuşamayabiliyor. Ama kent konseyi gibi ortamlar hiçbir şekilde siyasi görüş, köken, cinsiyet ve başka tür ayrımlar olmadan bir arada bulunan yerler olduğu için, hatta hiyerarşi bulunmayan yerler olduğu için insanlar aynı masanın etrafında oturup bir meseleyi rahatlıkla konuşabiliyorlar. Hatta şöyle örnekler var. Aynı konuda başka yerde kavga eden insanlar kent konseyine gelince gayet rahat konuşabiliyorlar. Buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki bir atmosfer yaratmamız gerekiyor her şeyden önce bazı konuları konuşabilmek için. İşte kent konseyleri bu atmosferin adı, ama burada bir tehlike de var. Siz o atmosferi yaratmak yerine bunun olmadığı yerleri taklit etmeye kalkarsanız, bir kent konseyi kuruyoruz diye oraya siyaset bulaştırırsanız fazlaca, orayı belediyenin tam bir organı gibi işletmeye kalkarsanız ya da orayı çıkar ilişkilerinin bir yeri haline getirirseniz, o zaman bekleneni alamayız kent konseyinden. Evet. Zaten bunlar da kent konseylerine sıklıkla getirilen eleştirilerin başında. Şöyle tamamlayalım benim sözlerimi, ben bırakırsanız sabaha kadar kent konseyi anlatırım. Bu konuyu 15 senedir çalışan bir akademisyen olarak, kent konseylerinin en büyük gücünü biz şöyle tanımlıyoruz. Yoklarıyla güçlü olan bir yapıdır. Ne demek yoklarıyla güçlü? Bütçesi yoktur. Bir kuruş para geçmez kent konseyinden.
Tüzel kişiliği de yok.
Tüzel kişiliği de yoktur. Makam ve mevkisi yoktur. Yani biz mesela başkan vekili dendi bana. Başkan vekili tamamen benim biraz daha bu işlere fazla vakit ayırmamla ilgili bir mesele. Halil'in başkan olması da yine Gençlik Meclisi'nin kuruluşunda ciddi emek harcaması sonrasında, şimdi artık abilik yapıyor, yönlendiriyor, fikir üretiyor, içerik üretiyor olmasından. Yoksa ne benim ben başkan vekiliyim diye Halil'e evet sana talimat veriyorum, gençleri şöyle getir diye bir şeyimiz yok. Bir maaş almayız, makam odamız yoktur, makam aracımız yoktur. Biz aslında bilinçli, farkındalık sahibi aktif yurttaşlarız. Bugüne kadar siyasete bulaşmadan yaşadığımız kentteki hataların düzeltilmesi için bir şeyler yapmak istiyorduk. Kent konseyi bu olanağı sağladı. Bu kadar basit bir mesele aslında, ama çok da kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü biz Türkiye'de her zaman şöyle düşünmeye alışmışız. Bir şey yapılacaksa yerimiz, yurdumuz neresi olacak? Bütçemiz ne olacak? Ne olanağımız var? Kimlerle çalışacağız? Bunları bilerek işe başlamaya alışmışız. Bu kolay bir iş değil. Bilmediğiniz insanlarla bir araya geleceksiniz. Olanaklar çok kısıtlı olacak. Olanakları yaratmak zorunda kalacaksınız ve bunu yaparken de bunu sürekli olarak insanlara, aslında bunun sonunda bir havuç olmadığını, bunun sürecin kendisinin insanları mutlu etmek için var olan bir şey olduğunu anlatmaya çalışacaksınız. Duygusal yükü, emek yükü oldukça fazla ama çok da mutlu eden de bir süreç için, doğrusu biz öyle hissediyoruz açıkçası.
Aslında sözü Halil Bey'e vermeden size birkaç şey daha sormak istiyorum. Az önce bahsettiğiniz aktif yurttaşlık, hemşehrilik hukuku, ortak akıl, sürdürülebilirlik gibi kavramlardan bahsettiniz. Bu kavramları biraz daha açabilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi önce ortak akıldan başlayalım. Günümüz dünyasında şimdi çok kullanılan ama çok iyi anlaşılmayan, pratikleri konusunda da fazla fikir sahibi olmadığımız kavramlar bunlar. Şimdi ortak akıl, felsefeciler yaklaşık 2500 yıldır ortak akıl olabilir mi diye tartışıyor. Yani bizler her birimiz ayrı birer bireyiz.
Yani farklı. Kolektif olarak aynı şeyi düşünmek gibi mi? Nasıl
şimdi
bir şey?
Şöyle bir şey. Bir grup felsefeci diyor ki ortak akıl ancak totalitarizmdir. Yani insanlara bir şeylerin dayatılmasıdır diyor. Yani bizim üçümüzün örneğin bir masa etrafındayız. Aynı şeyi düşünmesi mümkün değildir diyorlar. Hı hı. Bir başkası diyor ki iyi ama ortak problemlerimiz var ve bir noktada uzlaşmak, bir noktada buluşmak zorundayız. Her birimiz kendi kafamızdaki doğrunun peşine düşer. Dersek toplumların büyük sorunlarını çözemeyiz diyorlar. Dolayısıyla bu aslında 2500 yıllık felsefe dünyasının macerasının tartıştığı bir konu. İşte siyasi akımlar dahi buradan çıkmış. Ama şunu da biliyoruz. İnsan zihninin çalışma prensibi şöyle. Toplumda genel geçer ezberler var her konuda. Yani ben bunu hep şu örnekle anlatırım. Türk insanına soruyorlar. Nasıl bir şehirde yaşamak istersiniz? %99'u daha yeşil bir şehirde yaşamak isteriz diyor. Peki aynı insanlara şu soruyu sorsak. Senin bir arsan var. Bu arsaya yeşil alan yapalım mı diye. Başka arsa mı yok? Git başkasının arsasına yap diyecektir. Hı hı. Ya da yine aynı insanlara soralım. Nasıl bir evde yaşamak istiyorsun? Mümkünse müstakil, bir iki katlı, bahçeli bir evde yaşamak istiyorum diyor. Peki senin arsana nasıl bir imar verelim diyoruz? Mümkünse stratosfere kadar diyor. Şimdi bu çelişki nereden ileri geliyor? Bu çelişki şuradan ileri geliyor. Şimdi hayatın maddi koşulları var. Bu maddi koşulların getirdiği çeşitli dayatmalar ve sert bir dünya var. Yani evet gayrimenkul üzerinde iki katlı pembe pancurlu bir ev yapmak Yeşilçam filmlerine yakışacak bir şey. Ama aynı zamanda imar rantı dediğimizde bir şey var. Bunu yok sayamayız. İkisini uzlaştırıp bir çözüm bulmak zorundayız. Şimdi insanların zihnindeki ezberler çoğunlukla düşünmeden kabul ettikleri, tartışmadıkları ve samimi olarak onları düşünmeye sevk edecek bir sürecin sonunda varmadıkları bilgileri içeriyor. Pek çok konuda böyle aslında zaten şunu da bekleyemeyiz. Her insanın her konuda bir fikir sahibi olmasını bekleyemeyiz. Ama şunu bekleyebiliriz. İşte ortak akıl tam olarak orada ortaya çıkıyor. İnsanları güvenilir buldukları bir atmosferde düşünebileceklerine inandırmak ve birlikte iletişim ve etkileşim içerisinde girdiklerinde farklı bir noktaya varacaklarına inandırabilecek yöntemleri kullanırsak işte o zaman ortak akıl dediğimiz bir şey meydana gelebilir. İşte Kent Konseyi'nin arka planındaki fikri temel de tam buradan ileri geliyor. Bize bazen şöyle eleştiriler gelir. Başkent Gençlik Meclisi gençlerle ilgili efendim şurada şu oldu ne yaptınız? Onların yanıtı da şu olur. Siz gelip katılırsanız konuşalım ve ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü bu refleks şundan ileri geliyor. Hep bir otorite olacak. Biz o otoriteye diyeceğiz ki ne yaptın o konuyla ilgili? O da diyecek ki hemen şunu yaptım. Buyurun bunu buradan aldım buraya koydum diyecek. Biz de rahat edeceğiz. Oysa ki modern toplumlar elini taşın altına herkesin koyması gerektiği sorunlarla
evet.
Muzdarip.
Çok kısa bir şekilde tabii. Sizden hemşehrilik hukuku hakkında da bilgi alalım.
Şimdi,
çok kısa bir
hemşehrilik hukuku nedir? Şimdi hemşeri kavramı tanımlaması zor bir kavram ama bizim yerel yönetim kanunlarımız güzel bir tanım yapmış. Diyor ki mahalli müşterek ihtiyaçları olan herkes bir yerin hemşerisidir. Demek ki bir kentte yaşayan, orada ikamet eden ve yerelde ortak ihtiyaçlara sahip olan her insan bir yerin hemşerisidir. Hı hı. Yani yeşil alana bir mahalledeki herkes ihtiyaç duyuyordur. Herkes o mahallenin hemşerisidir. İşte hemşerilik hukuku da bu ortak ihtiyaçları sağlarken, bunlara karar verirken insanların ortak bir hareket etmeleriyle ilgili her tür kural ve ilkeye verilecek isimdir diyebiliriz.
Evet. Ankara Kent Konseyi'nin çalışmalarını ve çalışma gruplarını soracağım size sonrasında ama biraz da Halil Bey'e söz vermek istiyorum. Başkent Gençlik Meclisi Başkanısınız. İnternet sitesindeki Söz Gençlerin, Başkentin Genç Aklı, Gençlerin Söyleyecekleri Var sloganları, paylaşımları dikkatimizi çekti. Ankara Kent Konseyi'nin bünyesinde bir oluşum mudur bu meclis?
Aslında Savaş Hocam'ın o kent konseyleriyle çizdiği geniş çerçevenin biz bir parçasıyız Başkent Gençlik Meclisi olarak. Biz de bu katılımcılık boyutunun gençlik tarafıyla ilgileniyoruz aslında. Yani kent konseyi kentin tamamını kapsarken biz işin biraz daha gençlik boyutunda odaklanıyoruz ve Savaş Hocam gündem 21'den bahsetti. Şöyle başlıyor, insanoğlu tarihi bir dönüm noktasındadır diye. Şimdi aslında bu son modern 50 bin yıllık insanlık tarihinde geldiğimiz durumu da birazcık bize özetliyor. Evet, biz yaşarken aslında sürekli sorunlar ve problemler de biriktiriyoruz. Peki bunların çözümünü kim yapacak sorusu. Eğer sadece otoriteler olur olursa, tabi bu da eski bir tartışma konusudur. Her zaman halktan kopuk yönetimler diye bir algı vardır ve bin yıllarca da bu böyledir. Çünkü sorumlusu olmadığımız problemlerin muhataplarıyız sürekli olarak. Bu muhatap hali bize bir şeyler yapabilmenin çerçevesini sunmak zorunda kalıyor. Ve bizler de bu sürecin içerisine girerken gençlik ne yapabilir? Yani Başkent Gençlik Meclisi Ankara'da yaşayan 15-30 yaş arasındaki bütün gençlerin bir araya gelerek var olan problemlere ve ileride oluşabilecek problemlere yeni çözümler geliştirebilir miyiz? Mevcut bir kamu yönetim anlayışı var ve bu sürüyor. Bu sürecin içerisinde sivil alanda gençler neler yapabiliriz? Peki neden gençler sorusuna şunu soruyoruz. Çünkü uluslararası literatürde de şunu görebiliyoruz. Gençler çatlı dezavantaj kesimi oluşturmaktadır. Gerek hayatta yeni başlaması, gerek henüz öğrenci olduğu için ne istihdamdadır, ne aslında yaşamın içerisindedir, o eğitim sürecindedir. Bir de ne eğitimde, ne istihdamda olanlar vardır ve çağın değişim koşullarını en yakından hisseden de gençler oluyor. Genelde tabii bu Aristo'dan beri gelen bir tartışma da vardır. Zamanın gençleri bir değişiktir diye. Ve bu hala devam ediyor. Bunun sebebi aslında haklı bir yerde. Çünkü en yeni değişimler her zaman bu gençlik alanında başlar. Gençlik alanında başlar. Çoğuken yetişkinlerle birlikte bir süreç işleterek veyahut yetişkinlere karşı gösterilen tepkilerle ortaya çıkan şeyler var. Fakat biz Başkent Gençlik Meclisi'nde bu Savaş Hocam'ın bahsettiği ortak akıl ve katılımcılık boyutunu yetişkinlerle beraber bir iş yapabilme ehliyeti üzerinden geliştiriyoruz. Çünkü aydınlanma nedir sorusuna Kant'ın güzel cevabı vardır. İnsanoğlunun düşünebilmeye cüret edebilmesi. Biz de meclise uygulayarak aslında gençlik meclisi nedir sorusuna yetişkinlerin gençlerle çalışabilmesine cüret etmesidir diyoruz. Çünkü gerçekten sıkıntılıdır. Yeni olan bir şey var ve yetişkinlerin biraz daha oturmuş yaşamları, biraz daha stabil bir düzenleri var ama gençlerde bu stabil değildir. Sürekli değişen bir şey. Bir dinamik yapısı var ve bu yüzden hele hele günümüz gençleri Aristo gibi oldu ama direkt şu durum vardır. Bir şey kötüyse kötüdür, iyiyse iyidir. Bu net olarak söyleniliyordur. Saygılı, elbette saygı olmalı. Hele hele yetişkinlere karşı saygı ve oradaki deneyimler alınmadan bir şeylerin başarılamayacağını da biz farkındayız. Elbette. Söz konusu Savaş Hocam'ın deneyimleri mesela bize bunu gösteriyor. Biz onunla birlikte sürece başladık ve ilerletiyoruz.
Peki ne zaman ve nasıl ortaya çıktı bu oluşum?
2019'da Kent Konseyi kuruluyor. 2020'de aslında Savaş Hoca'yla ilk temasımız olmuştu. Ben doktora için sosyoloji doktorası yapıyorum Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Aslında hocamın akademik bilgisinden yararlanmak için hocamın yanına gelmiştim ve acaba Gençlik Meclisi olur mu olmaz mı, hele hele Ankara gibi bir yerde bürokrasi yoğun, siyaset yoğun olan bir yerde siyaset üstü bir yapı olabilir.
Siyasetten tamamen bağımsız bir
tamamen
oluşum.
Tamamen bağımsız bir oluşum ve aslında Savaş Hoca'nın o 15 yıllık kent konseyleri deneyimlerinin oluşturduğu çerçeveyle biz de onun yerine gençlik bilgisini oraya ekleyerek bir süreç başlattık. 2020'de başladık. 21'de çalışma grubu olarak devam ettik. 30 Ocak 2022'de de ilk genel kurulumuzu yaptık. Ve rekor bir katılımla. İnanılmaz bir şey oldu.
Belki orada şeye de değinmelisin. O hani çalışma grubu bir tür kuluçka devresi oldu ve çok değerli bir zamandı.
Aslında
belki
onlardan bahsedeceğiz ilerleyen evet. zamanlarda. Ben öncelikle faaliyetlerinizden bahsetmek istiyorum. Ne yapar Başkent Gençlik Meclisi?
Başkent Gençlik Meclisi Ankara'daki 15-30 yaş arasındaki gençlerin bir araya gelerek yaşamın her alanında gencin güçlendirilmesi için politika önerileri, projeler, etkinlikler ve bir çabanın geliştirilmesi için gençlerin beraber konuşabileceği bir zemin ve herkesin heybesindeki bir masaya döküp o heybedekilerle birlikte yerel yönetimi harekete geçirme. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanı'yla da temaslarımız sürüyor. Onlarla birlikte bunun bilgisini üretmek aslında. Gençlerle bir kentte yaşıyoruz ve bunun bilgisi üretildiğinde şunu görebiliyoruz. Yerel yönetimlerde de, merkezi idarenin yerel birimlerinde de direkt ihtiyaç temelli bir problemimiz var. Bu problemi biz masaya yatırıyoruz. Masaya yatırdığımız problem nasıl çözülebilir sorusunu arıyoruz. Birazcık hani uzun gibi geliyor ama aslında hiç de uzun değil. Bir problemin tamamen çözülmesi, yani yapısal olarak çözülmesini sağlamak için gençlerin direkt problemleri ele alınıyor ve bu problemlere çözümler geliştiriliyor. Bunu diyebilirim.
Şimdi faaliyetlerinizden de bahsedelim o zaman. Geçtiğimiz günlerde bir yaz kampı düzenlediniz. Sürekli yapılan bir etkinlik midir bu efendim? Kimler katıldı?
Aslında çok güzel. Onun yorgunluğu hala var üzerimizde. Evet, yaptığımız kampta aslında kamp denilince ve gençlik gelince hep eğlence, hadi bir şeyler yapalım boyutuyla anlaşılıyor ama Gençlik Meclisi'nin iki ayda bir tekrarladığı faaliyetler var. Sürekli olarak tekrarlanan, haftalık tekrarlanan çalışmalar var. Yaz kampı da yazları gerçekleşen bir durum. Ve yaz kampımız Hasan Olan Köy Enstitüsü'nün amfi alanında, Cumhuriyet'in ilk amfi tiyatrosu olarak geçiyor. Ve biz hem oranın aslında birazcık yaygınlaştırılmasını sağlamak, hem de Gençlik Meclisi'nin birazcık kendi içine dönüp bir taşları kendisine atarak bundan sonraki süreçte ne yapabiliriz sorusuna cevap bulabilmek için Ankara'daki farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden 180 gencin bir araya gelerek 2 günlük bir program gerçekleştirdi ve bu programda orada bir şey de üretildi. Çünkü 4 farklı atölyemiz vardı ve orada biz yerel yönetim simülasyonu da gerçekleştirdik. Genç dostu kent, engelli dostu kent, çevre dostu kent ve direkt kentin yaşanılabilir kılınması için 4 farklı tema üzerinde gençler 8 saat boyunca, her bir atölye 8 saat boyunca sürdü ve bu atölyeler ilk başta kendi işlerinde belediye başkanlarını seçtiler, meclis üyelerini seçtiler ve çevreci olan, engelli dostu olan veyahut genç dostu kenti inşa etmek isteyen bir belediyenin bir yılda uygulayabileceği, her ay uygulayabileceği 12 farklı politika önerisi geliştirildi. İkinci gününde de zaten bunlar sunuldu ve bunlar biraz daha geliştirilerek çözümlerin de güncellenmesi gerektiğini farkına vararak aslında bu kampa başlattık ve çok da olumlu ve hemen yapalım, bir daha da yapalım diye bir talepler de geldi. Bu süreci bu şekilde ilerletiyoruz.
Hedefine ulaştı diyorsunuz. Geri dönüşler nasıldı?
Geri dönüşler çok iyi oldu ve çoğunlukla çünkü biz özellikle Gençlik Meclisi'nin özel kişilik olmadığı için yönerge üzerine gidiyoruz ve yönergede kendi kendine yetebilirlik ilkemiz var bizim. Ve olabildiğince bunu da yaparken eşit bir düzlemde yapalım. Örnek veriyorum, biz ilk katılımcıları bulmak için form açtığımızda başvuranların sadece %26'sının kamp çadırı vardı. Bazılarının çadırı var, bazılarının yok. O zaman nasıl yapalım? O zaman herkese bir çadır bulabilmeliyiz. Yani o çadırları kiralama usulüyle. Aslında orada gençlerin ekonomik, kültürel eşitsizliklerinin de ortadan kalktığı ve herkesin düzgün bir zeminde, aynı düzlemde muhabbet edebileceği bir ortam geliştirmek için de mesela bu eşitlik ilkesi üzerinde gittik. Ve Ankara'daki aslında gençler, yani en azından biz ölçeyi biraz daha geliştirmek istesek de bizim de ilk kamp deneyimimizde aslında meclis olarak. O olunca ilk başta bir pilot olarak kullandık bunu ve müthiş geri dönükler de geldi. Bu bizi çok mutlu etti.
Şimdi bu tür çalışmalar aynı zamanda gençlerin aktif yurttaş olarak ileride faaliyet göstermesi için de çok etkili değil mi?
Kesinlikle çok etkili, çünkü bazen hani özellikle okulda şimdi sınavlara yoğunlaşmak veyahut herhangi bir sıkıntıyla baş ederken yaşamın olağan akışında kaçırabiliyoruz ve o olağan akışta gerçekleşen şeylerden haberdar olamıyoruz. Örnek veriyorum, çevreci kent simülasyonunda çevreyle ilgili bu problemlerimiz mi var diyen gençler de var. Veyahut engelli dostu kentlerde kaldırımda yürürken ilk defa artık engellilerin de o kaldırımı kullandığının farkına varan gençler de var. Ve bunun için artık bunun üzerine düşünmeye başladılar. Ve aslında yaşadığımız alanlarda hep birlikte, eğer bu kentte yaşıyorsak hepimiz birbirimizden sorumlu oluyoruz bir yerde. İşte bu sorumluluk bilinci bizi aktif yurttaşlığa itiyor. Ve muhakkak daha bir şeylerin yapılması gerektiğini ve Gençlik Meclisi olarak en azından bunu genç çerçevesinde ele almayı sürdürmek istiyoruz ve devam da ediyoruz bu konuda.
Şimdi Gençlik Meclisi geçtiğimiz haftalarda bir yurt dışına gitti. Yurt dışı gezisi mi diyelim? Nasıl bir şeydi? Siz anlatın.
Çok teşekkürler. Aslında biraz daha geriye götürmek istiyorum. 2022'nin Ekim ayında Avrupa Gençlik Forumu'nun düzenlediği bir Level Up programı vardı gençlere. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir programdı. Dünyada 1200 gençlik yapısının katıldığı Avrupa Parlamentosu'nun oturumlarında ve meclislerinde yine gençlik üzerinde aktif yurttaşlığı nasıl geliştirebiliriz sorusuna cevap aradığımız bir programımız vardı. Başkent Gençlik Meclisi olarak katılımcı demokrasi için gençlik koridoru dediğimiz bir model geliştirdik bu süreç içerisinde. Tabii bu hala eksik noktaları var, devam ettiriyoruz onları. Bu şu anlama geliyor: gençler bulunduğu her yerde nasıl güçlenebilir? Bulunduğu üniversitede öğrenci kulüplerine katılarak, o öğrenci kulüplerinin aktifliğini sağlayarak hem kendisine, hem üniversitesine, hem kentine, hem de ülkenin geneline nasıl bir yarar üretebilir? Mahallesinde olan bir genç mahallenin problemlerini ele alarak bu problemlere nasıl çözümler bulabilir? Ailesinde bir gencin bulunduğunda kuşaklar arası çatışma mı, kuşaklar arası uzlaşma uzlaşma mı? Hangisi üzerine gitmesi gerektiğinin bilgisinin üretildiği bir katılımcı demokrasi için gençlik koridoru dediğimiz bir yapı var. Bunu biz Avrupa Parlamentosu'nda tanıttık. O süreçte İtalya'dan da gelen gençlik yapıları vardı ve orada görmüşlerdi. Tabii bizim gençlik meclisinin daha sonra geleceğiz muhtemelen uluslararası komitemiz var. Sürekli onlarla temastalardı. Ve en son dediler ki Başkent Gençlik Meclisi'nin bu modelini biz İtalya'da Veneto bölgesinde uygulayabilir miyiz? Bunun üzerine aslında bir çalışma ziyaretiydi.
Örnek oldu yani aynı zamanda.
Evet, Başkent Gençlik Meclisi'nin geliştirdiği bu model örnek oldu ve biz gittik orada 6 gün boyunca oradaki yerel kurullarla özellikle Treviso belediye mi diyebiliriz hocam bilmiyorum.
Belediye
tarzı. Orada danışma kurulları vardır ve bu danışma kurullarının 6'sı gençti. 30 yaşın altındaydı. Özellikle onlar merak etmişler zaten. Ve biz bunları anlattığımızda nasıl ya dedi. Gençler böyle şeylerle de mi ilgileniyorlar dediler. Çünkü özellikle Avrupa'da katılımcılık boyutu birazcık düşmeye başladı ve bu konuda tedirginler. Yani oradaki otoriteler. Bunu nasıl geliştirebiliriz sorusunu arıyorlar. Bu esnada da bizim Başkent Gençlik Meclisi'nin oluşturduğu model onlar için bir rehber niteliği taşıyor. Ve 3 ay sonra galiba kış zamanında oradaki yetkililer de Ankara'ya gelecekler. Bizleri ziyaret edecekler yerinde görmek için. Bu modeli ihraç ettiğimizi söyleyebiliriz artık. Evet.
Çok güzel. Tebrik ederiz gerçekten. Hem Ankara Kent Konseyi'nin hem de Başkent Gençlik Meclisi'nin pek çok konuda çalışması var. Bahsediyoruz zaten. Farklı alanlarda çalışma grupları var. Sayın Şahin, öncelikle sizden başlayalım. Hangi alanlarda nasıl çalışmalar yapılıyor Ankara Kent Konseyi'nde?
Şimdi önce isterseniz bu çalışma grupları, meclisler nerelerden çıktı onu aktaralım. Kuşkusuz insanları herhangi bir tema etrafında gelin oturun, konuşun ve bir şeyler yapın'ı anlatmak kolay bir şey değil. Başlangıç noktamız önce bizim genel kurul dediğimiz en yaygın üyelerimizin bütününün katıldığı oluşum oldu. Üyelerimize sorduk hangi konulara odaklanmalıyız. Onların ortaklaştığı konularda 2019 yılının Aralık ayında onları bir kış günü eş zamanlı olarak bir araya getirerek ilk çalışma gruplarımızın temelini attık. Şu an sayıları 27'ye ulaşan çalışma gruplarımız var. Burada işte biraz evvel bahsettik hayvan haklarından kırsal kalkınmaya, işte tüketici haklarından bisiklete kadar aklınıza gelebilecek her konuda neredeyse insanların bir araya gelip çeşitli konularda çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bunların bir kısmı çalışma grubu dediğimizde biz şunu anlıyoruz. Biraz daha belki sorunlar daha kısa veya orta vadeli meseleler ve biraz daha tematik konular. Ama meclis dediğimiz yapılarda işte gençlik meclisi dediğimizde gençliğin bin bir türlü problemi var ve çok daha büyük ve kapsamlı bir çalışma çerçevesini hak ediyor. Zaten ilgili mevzuat kent konseylerinde gençlik ve kadın meclisinin doğrudan yönetimin de bir parçası olması gerektiğini öngörüyor. Gençlik meclisimizde Halil anlattı, kendi olgunlaşma sürecini başlatarak kendi örgütlenmesini tanımlayarak ilerleyen doğal bir süreç ilerledi. Benzer bir süreç engelli meclisimizde yaşandı. Kent konseyi bünyesinde bir araya gelen 400 kadar engelli dostumuz kendi meclislerini kurdular ve şu an onlar da faaliyetlerini gösteriyorlar. Bir bisiklet meclisimiz var. Türkiye'deki ilk örnektir. Ankara bisiklete susamış bir kent. Bunun da sonucu 76 tane bisiklet derneği ve spor topluluğu var Ankara'da. Bunların bir bisiklet meclisi çatısı altında toplanmalarına ön ayak olduk ve onlar da bisiklete ilişkin faaliyetlerini yürütüyorlar. Bir kale meclisimiz var. Ankara Kalesi'nin turizme kazandırılması ve korunması ile ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Dolayısıyla bu farklı meclislerimiz ve çalışma gruplarımız kimi zaman çalıştaylar yaparak kentin sorunlarını tartışıyorlar. Kimi zaman etkinlikler yaparak bu sorunları kentin gündemine taşımaya çalışıyorlar. Ve en önemlisi de tavsiye kararları geliştirerek bunu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine taşımaya çalışıyorlar.
Sayın Ecer, aynı soruyu size de yönelteceğim. Başkent Gençlik Meclisi'nin çalışma gruplarında sizden öğrenelim. Neler yapar bu çalışma grupları? Kimlerden oluşur?
Tabii ki. Şimdi Gençlik Meclisi dediğimiz gibi şu an 4500 kişiye ulaştık neredeyse. Ve bu 4500 kişiden fikir çıkması, politikaların üretilmesi sıkıntı olduğu için bunları alt dallara böldük. Yani bir gencin benim bir fikrim var dediği anda bu fikrinin kapsayacağı bir alan olması gerekiyor. Ve biz bu alanı da çalışma gruplarıyla, alt çalışma gruplarıyla yaptık ve bizim toplamda 9 tane alt çalışma grubumuz var. Kültür ve sanat, Ar-Ge ve inovasyon, sürdürülebilir kent, uluslararası komitemiz var nitekim, hak temeli çalışmalar grubumuz var, lise çalışmalar grubumuz var, istatistik ve veri çalışma grubumuz var, çevre ve iklim çalışma grubumuz var, kariyer ve istihdam çalışma grubumuz var. Yani Gençlik Meclisi'nin işte 4500 genç her zaman bir araya gelip bir şey yapmasa dahi bunun altında yer alan çalışma grupları sürekli olarak aktif ve sürekli toplantılar alarak aslında projeler ve politika önerileriyle yukarıyı besliyor. Bu kente dair bir fikrim var dediği anda bu alt çalışma gruplarının birine muhakkak girebiliyordur diyebilirim.
Ve son olarak da faaliyetlerinden, projelerinden bahsedelim. Üniversite Ankara'da okunur. A'dan Z'ye Ankara, Söz Meclis'ten İçeri'de Genç İklim Elçileri gibi faaliyetler var. Kısaca evet, bunlardan da bahsedelim.
Gençlik Meclisi'nin özellikle sürekli tekrarlamak istediği altıncısını gerçekleştirdik. Söz Meclis'ten içeride dediğimiz gençlerin bir araya gelerek eğitim temelli değil de akran dayanışmasıyla birlikte bir konu üzerinde bir problemin çözümünü bulabildiği bir tema var. Yine Ankara'da özellikle son dönemlerde yani son 2-3 senedir gençlerin barınma problemlerini çözmek için yerel yönetimlerle birlikte geliştirdiğimiz, çünkü her Eylül ayında Ankara'ya dışarıdan öğrenciler geliyor. Peki bu öğrenciler nerede kalacak? Bunlar kiralarını, yurt ücretlerini karşılayabilecekler mi? Sorusuna cevap, Üniversite Ankara'da okunur dediğimiz mevzu, Gençlik Meclisi her Eylül ayında yani üniversiteye gelen öğrencileri karşılamak için otogara gider, 10 gün orada stand açar ve gelen öğrencilere Ankara'da neler yapabileceklerinin bilgisinin verildiği, bu bilgisini de yazılı hale bir rapora dönüştürdüğü A'dan Z'ye Ankara'ya, yani bir yabancı birisi ki Ankara'ya geldiğinde nereye, ne zaman, nasıl gidebileceğinin bilgisini ürettiği bir alan var. Tabii bunu yaparken de aslında Türkiye'deki 56 tane gençlik meclisiyle de temas halinde. Çünkü şöyle bir şey vardır, Ankara'da adım atarsak Anadolu'da koşarız diyebilirim. Bunun için de başkent olmanın da verdiği sorumlulukla aslında Türkiye'deki her yerelin problemlerini nasıl geliştirebiliriz, yani o çözümleri nasıl geliştirebilir noktasında başkente sorumluluğu üstümüze almışız diyebilirim.
Winston Churchill'in "Biz binaları inşa ediyoruz, onlar da bizi inşa ediyorlar" sözünü biraz değiştirerek "insanlar kentleri kurar, sonra da kentler insanları yönlendirir" dersek buna katılır mısınız? Bugün her yönüyle Ankara'ya dair her şeyi ele almaya çalışan, başkentimizin problemlerine kentte yaşayanların katılımıyla çözümler geliştirmeyi hedefleyen, karşılıklı iletişimi ve ortak aklı esas alan, siyaset ve ideoloji üstü yaklaşımıyla Ankara Kent Konseyi ve Başkent Gençlik Meclisi'ni konuştuk. Konuklarımız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu öğretim üyesi ve aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili, İcra Kurulu üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin'le Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer'di. Hem böylesi geniş katılımlı bir oluşumla Ankara konusunda yapmaya çalıştıklarınız hem de bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz davet için.
Yaşadığımız kente karşı sorumluluklarımızı ve kentlilik bilinciyle hareket ederek pek çok konuda katkı vereceğimizi hatırlatalım ve bugünlük sizlere veda edelim. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Gökhan Polat ve Melih Bulu ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Ankara, Ankara.